Ayrım 20, Loklamora'nın yalanları, Scott Lynch, sayfa 185. Dördüncü kısım. Avucunu yala Harzan'ın rehinci dükkanı, Kapa Barsavi'nin nüfuz alanının başlıca simgelerinden biriydi. Biraz daha fazla para ödeyen pek çok dükkan olmasına ve bunların çoğu çok daha az Nemrut adamlarca işletilmesine rağmen, Kapa'nın tahtına topu topu bir taş atımlık mesafede yer alan başka bir rehinci yoktu. Yaratıcı yöntemlerle elde edilmiş ganimetleri de Harzan'ın dükkanında paraya çeviren dürüst vatandaşlar, oradaki varlıklarının Barsavi'ye iletileceğine güvenebilirlerdi. Faal ve sorumluluk sahibi bir hırsız olduğunuz izlenimini güçlendirmekten asla zarar gelmezdi. ''Ah tabii ya!'' dedi ihtiyar Badralı. Jean diğer dört centilmen piç geçsin diye parmaklıklı ve zırhlı kapıyı açık tutarken... Böyle bir günde olsa olsa en önemsiz garristalar yüzlerini gösterirler. Gelin bakalım benim kamor yosmalarından doğma hastalıklı evlatlarım. Yağlı terin parmaklarınızı güzelim mallarıma sürsün, tertemiz zeminime su damlatın. Dışarıda ister yağmur yağsın, ister güneş açsın, Harza'nın dükkanı daima bir tabut gibi sımsıkı kapalı dururdu. Dar ve parmaklıklı pencerelere tozlu bez perdeler çekilir, içeriden gümüş cilası, küf, eski tütsü ve bayat ter kokusu eksik olmazdı. Harza kar beyazı bir tene ve geniş sulu gözlere sahip yaşlı bir adamdı. Suratındaki her çizgi ve kırışıklık sanki fanilik kiline gereğinden birazcık fazla bastırmış, sarhoş bir tanrı tarafından şekillendirilmişçesine sürekli yere doğru kayıp gider gibiydi. Avucunu yala lakabını kredi açmaya veya borç vermeye karşı takındığı şaşmaz bir tavırla kazanmıştı. Kalo bir keresinde yaşlı adamın kafasına bir ok yemesi durumunda bir hekime tek kuruş para ödemektense oturup okun kendiliğinden düşmesini bekleyeceğini belirtmişti. Dükkanın sağ köşesinde tüm parmaklarında ucuz pirinç yüzükler bulunan ve yağlı perçemleri gözlerinin önüne düşen iri kıyım, bıkkın görünümlü genç bir adam vardı. Delikanlı oturduğu yüksek tahta taburede kıpırdandı ve ziyaretçilere sanki oradaki işlevini kavrayamayacak kadar aptalmışlar gibi hiç gülümsemeden yavaşça bir kafa selamı verdi. Kemerindeki ilmikte asılı duran demir çivili sopa hafifçe sallandı. Loklamora dedi Harza, parfüm şişeleri ve kadın iç çamaşırları, sofra takımları ve içki kupaları, azıcık haysiyeti olan hiç kimseye satamayacağım çizikli ve oyuklu metal eşyalar. Siz yan geziciler ve ikinci kat çocukları çok akıllı olduğunuzu sanırsınız. Yanınızda eve kadar götürmek için uygun bir çuval varsa bir köpeğin götündeki boku bile yürütürsünüz.
Bak böyle demen çok gülünç Harza, çünkü şu tesadüfe bak ki bu çuvalda, lok bez çuvalı böceğin elinden kapıp havaya kaldırdı. Köpek bokundan başka bir şey var, şıngırdadığını duyabiliyorum. Şunu ver de kazara satın almaya değer bir şey getirmiş misin bakalım.
Çuvalın ağzını açıp içindekileri tezgahının üstündeki deri bir sümene nazikçe dökerken Harza'nın burun delikleri genişledi. Görünüşe göre çalıntı eşyalara değer biçmek yaşlı adamda kalan yegane dünyevi zevkti ve uzun çarpık parmaklarını oynatarak kendini hevesle işine verdi.
Beş para etmez, Kalo ile Galdo'nun arakladıkları üç madalyonu eline aldı.
Kahrolası simyasal macun ve nehir akikleri, keçi yemi olarak bile işe yaramaz, parça başı iki bakır.
Acımasızca dedi Lok.
Adilce dedi Harza, evet mi hayır mı?
Üçüne birden yedi bakır.
İki kere üç altı eder diye karşılık verdi Harza. İster evet de ister gidip bir köpek balığının hayalarını sık, benim için fark etmez.
Öyleyse evet.
Hım dedi Harza, Jean'ın palavra kutusundan seçtiği gümüş kupaları incelerken.
Tabii ki göçün. Siz geri zekalılar ne zaman güzel bir gümüş eşya görseniz her şeyi çizik içinde bırakan kahrolası bir çuvala atarsınız. Sanırım bunları cilalayıp nehrin yukarı kıyısına yollayabilirim. Parça başı bir solon, üç bakır.
Bir solon, dört bakır dedi Lok.
Hepsine üç solon, bir bakır.
Kabul.
Ve bu.
Harza afyon sütü dolu şişeyi eline aldı, tıpasını çıkarıp kokladı. Kendi kendine omurdandı ve tıpayı tekrar yerine taktı.
Bu şey hayatınızdan bile daha değerli ama pek işime yaramaz. Titiz kaltaklar bunları ya kendi elleriyle hazırlarlar ya da bir simyacıya hazırlatırlar. Gidip de yabancılardan önceden hazırlanmış numuneler satın almazlar. Belki salkıma veya nazara ara vermek isteyen fakir bir hergeleye kakalayabilirim. 3 solon 3 baron.
4 solon 2 baron.
Tanrılar gelse benden 4 solon 2 baron alamazlar. Morgante yanan bir kılıçla ve pantolonuma asılan 10 çıplak bakireyle bizzat teşrif etse belki 4 solon 1 bakır veririm. Size en son 3 solon ve 4 bakır olur.
Anlaştık. O da sırf acelemiz olduğu için. Kastüyü bir kalemle ve bir parşömen parçasıyla toplam meblağın hesabını tutan Harza, parmaklarını Kalo ile Galdun'un çaldığı ucuz yüzük yığınında gezdirip güldü.
Ciddi olamazsınız. Ha önüme bu döküntüleri koymuşsunuz, ha kesik bir köpek çükünü.
Ah hadi ama.
Köpek çükünü en azından yıkıcılara satabilirim.
Harza pirinç ve bakır yüzükleri teker teker centilmen piçlere fırlattı.
Ciddiyim. Bana böyle çerçöp getirmeyin. Geberip gitmeden önce satamayacağım bu şeylerden elimde kutular dolusu var.
Sonunda sıra altın ve platin burgulu, elmas ve obsidiyen tanecikli yüzüğe geldi.
Bu fena değilmiş. Küsuratsız 5 solon eder. Altını gerçek ama platini ucuz verrar boku. Olsa olsa bir cam göz kadar hakiki. Ve ben haftada 5-6 kez bundan daha büyük elmaslar sıçıyorum.
7 solon ve 3 baron dedi Lok. Bu parçayı aşırana kadar canım çıktı.
Doğumda kıçınla beynin yer değiştirmiş diye fazladan para mı ödemem gerekiyor? Hiç sanmıyorum. Öyle bir kural olsaydı şimdiye kadar duyardım. 5 solonunu al ve kendini şanslı say.
Seni temin ederim Harza. Bu dükkana gelen hiç kimse kendini şanslı saymaz. Pazarlıkları böyle sürüp gitti. Görünüşte ayaküstü varılan kanılar, karşılıklı hakaretleşmeler, Lok'un gönülsüzce verilen rızaları ve her bir eşyayı alıp tezgahın arkasına koyarken yaşlı adamın ağzında kalan dişlerin gıcırtısı. Çok geçmeden Harza ilgi duymadığı son parçaları bez çuvala geri koymaya başladı.
Eh canlarım, anlaşılan 16 solon ve 5 bakırda fit olduk. Herhalde böylesi bir bok arabası sürmekten iyidir değil mi?
Evet veya bir rehinci dükkanı işletmekten dedi Lok.
Aman ne komik diye bağırdı yaşlı adam.
Kararmış 16 gümüş sikkeyi ve onlardan daha küçük 5 bakır diski tek tek sayarken.
Size Kamur'un efsanevi kayıp hazinesini sunuyorum. Pılınızı pırtınızı toplayıp gelecek haftaya kadar siktir olun gidin. Tabii ondan önce gri krala yakalanmazsanız.
5. kızım. Aralarında kıkırdaşarak Harza'nın dükkanından çıkarlarken yağmur iyice azalıp ahmak ıslatana dönüşmüştü. Peder zincir hiçbir hürriyetin sürekli halife alınma hürriyetine benzemediğini iddia ederdi dedi Lok.
Tanrılar aşkına evet, Kalo gözlerini yuvarlayıp dilini çıkardı. Biraz daha hür olursak havalanıp gidecek ve kuşlar gibi uçacağız.
Ahşap çöplüğün kuzey kıyısında bulunan iki kişinin yan yana yürüyebileceği kadar geniş, uzun ve yüksek bir tahta köprü, dosdoğru Kapa'nın suyla çevrili kalesine uzanıyordu. Kıyıda nöbet tutan 4 adam hafif yağmurluklarının altında net bir şekilde görülebilen silahlarıyla açıkta bekliyordu. Lok en az bir o kadarının daha kolay bir arbalet atışı mesafesinde gizlendiğini tahmin etti. Arkasında çetesiyle nöbetçilere yaklaşırken o ayın el işaretlerini yaptı. Buradaki herkes birbirini tanırdı ama formaliteler tartışmaya açık değildi, hele ki böyle bir zamanda.
''Selamla Mora'' dedi muhafız ekibinin en yaşlısı ona elini uzatarak. Boynundan başlayıp yanaklarına, oradan da şakaklarına dek uzanan silik bir köpek balığı dövmesine sahip sırım gibi bir adamdı. Birbirlerinin sol ön kolunu sıktılar. ''Tesso'yu duydun mu?''
Evet, sana da merhaba Bernal. Gelirken gri suratlardan biri söyledi. Demek doğru. Asılması, taşakları ve bütün o şeyler.
Hepsi doğru. Reisin bu konuda ne hissettiğini tahmin edebiliyorsundur. Reis demişken, Nazca bana bir emir verdi. Hem de daha bu sabah. Bir dahaki gelişinde seni görmek istiyormuş. Seninle konuşana kadar vergini ödemene izin vermememizi söyledi. Vergin için buradasın değil mi?
Lok küçük bir gri kese gösterip salladı. Kesede Jan'ın 20 solonu ve Harza'nın 16 küsürü vardı.
Evet, vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için buradayız.
Güzel, zaten başka bir sebeple gelen çoğu kimseyi geçirmiyoruz. Bak, sana mesafe verildiğini ve Nazca'nın dostu olduğunu biliyorum. Ama bugün ayağını denk alsan iyi edersin, tamam mı? Etrafta bir sürü pezon var. Kimi görünür de kimi değil. Ortam hiç olmadığı kadar gergin. Kapa dün gece nerede olduklarını öğrenmek için bazı tam şilinlerin ağzını arıyor.
Ağız mı arıyor?
Hem de eski usulle. O yüzden usludur ve ani hareketlerden kaçın, tamam mı?
Tamam dedi Lok. Uyardığın için sağ ol.
Sorun değil. Arbalet okları bedavaya gelmiyor. Onları senin gibilerin üstünde heba etmek yazık olur.
Bernal elini sallayarak onlara yol verdi ve grup yaklaşık 100 metre uzunluğundaki tahta köprüde ilerlemeye koyuldu. Köprü geniş ve hareketsiz geminin kıçında dış gövdenin kalaslarının kesilip yerlerine bir çift demir destekli cadı ağacı kapı kanadının takıldığı yerde son buluyordu. Orada bekleyen biri erkek diğeri kadın iki muhafızın gözlerinin altındaki koyu renkli halkalar hemen dikkatleri çekiyordu. Onlar yaklaşırlarken kadın kapıya 4 kez vurdu ve birkaç saniye sonra kapı kanatları içeri doğru savrularak açıldı. Kadın muhafız esnemesini bastırarak dış duvara yaslandı ve yağmurluğunun kukuletasını başına çekti. Kuzeyden kara bulutlar yaklaşıyor, güneşin ısısı kaybolmaya başlıyordu. Yüzen mezarın kabul salonu Lok'un boyunun neredeyse 4 katı yüksekliğindeydi. Zira eski kalyonun artık çatı vazifesi gören üst kasarası ve yan güverteleri hariç sıkışık yatay güvertelerinin tamamı sökülmüştü. Zemin ve duvarlar kahverengi parkedendi. Cidarlara asılı siyah ve kırmızı goblenlerin kenarlarına altın sarısı ve gümüşü ipliklerle köpek balığı dişine benzer desenler işlenmişti. Centilmen piçlerin karşısında arbaletlerini onlara doğrultmuş yarım düzine haydut duruyordu. Bu adamlarla kadınlar hafif metal şeritlerle güçlendirilmiş ipek tuniklerin üstüne deri bileklikler ve yelekler geçirmişlerdi. Daha kibar bir fuaye akkor fenerleriyle ve çiçek aranjmanlarıyla süslenirdi. Bunun duvarlarına ise arbalet oku dolu hasır sepetler ve yedek kılıçlar dizilmişti.
''Gevşeyin'' dedi muhafız sürüsünün arkasında duran genç bir kadın. ''Tekinsiz tiplere benzediklerinin farkındayım ama aralarında bir gri kral görmüyorum.''
Kadın dar bir pantolon ve şişkin yenlere sahip siyah renkli bol bir ipek bluz giymişti. Bluzun üstünde de epey kullanım görmüşe benzeyen deriden yapılma nervürlü bir düello koşumu vardı. Nöbetçilerin arasından geçerken demir tabanlı çizmeleri, onlara olan düşkünlüğünü hiç yitirmemişti, zemine temas ettikçe tıkırtılar çıkarıyordu. Davetkar gülümsemesi siyah çerçeveli, yalın gözlüğünün arkasından tedirgince bakan gözlerine kadar ulaşmıyordu.
''Bu karşılama için kusura bakmayın canlarım'' dedi Nazca Barsavi, tüm piçlere hitap etmesine rağmen bir elini Lok'un omzuna koyarak. Genç adamdan 5 santim daha uzundu.
''Buranın biraz sıkışık olduğunu biliyorum ama siz dördünüzün yakınlarda beklemesi gerekiyor. İçeri yalnızca garristalar girebilir, babamın heyheyleri üstünde.''
Yüzen mezarın daha içerideki odalarına açılan kapıların arkasından boğuk bir çığlık geldi. Bunu yükselen seslerin belli belirsiz mırıltıları izledi. Bağırışlar, küfürler, başka bir çığlık. Şakaklarını ovan Nazca siyah renkli asi buklelerinden birkaçını geriye itti ve iç geçirdi.
Tam şilinlerin ağzından eksiksiz bir açıklama almak için uğraşıyor. Bilge Nazik de yanında.
13 tanrı aşkına dedi Kalo. Burada seve seve bekleriz.
Kesinlikle.
Galdo ceketinin iç cebine uzanıp azıcık ıslanmış bir deste oyun kartı çıkardı.
Nasılsa kendimizi oyalamanın bir yolunu buluruz, hatta gerekirse sonsuza kadar.
Sansa ikizi oyun kartlarını gösterdiği anda odadaki her muhafız bir adım geri çekildi. Bazılarının arbaletlerini tekrar doğrultmamak için kendini zor tuttuğu belliydi.
Yok artık, siz puştlar da mı dedi Kaldo. Bakın tüm o hikayeler gökten uydurma. O masadaki herkes çok şanssız bir gece geçiriyordu, hepsi bu.
Geniş ve ağır kapı kanatlarının arkasında korumasız ve boş duran kısa bir koridor vardı. Nazca fuaye kapısını arkalarından örttü ve Lok'a doğru döndü. Uzanıp genç adamın ıslak saçlarını geriye yatırdı. Bunu yaparken ağzının kenarları aşağı kıvrıldı.
''Merhaba Pezon, bakıyorum da hala yemek yemiyorsun.''
''Düzenli olarak yiyorum.''
Tutarlılık kadar miktara da önem vermelisin. Sanırım bir keresinde iskelete benzediğini belirtmiştim.
Sanırım ben de daha önce hiç 7 yaşındaki bir kızın ortalık yerde kafayı bulup asabileştiğini görmemiştim.
Eh belki o zamanlar kafayı bulup asabileşiyordum. Fakat bugün sadece asabiyim. Babam deliye döndü Lok. Onun karşısına çıkmadan önce seni görmek istedim. Sana iletmek istediği bazı arzuları var. Her ne isterse istesin sakın ola ki. Hatırım için. Kabul et gitsin işte. Onu hoşnut et anladın mı?
Yaşamayı seven hiçbir garrista aksini yapmaya kalkışmaz. Böyle bir günde babanın yanına gidip kasten tepesini attıracağımı mı sanıyorsun? Babam bana bir köpek gibi havla dese ona hangi cins maşvet mi yap diye sorarım.
Biliyorum beni affet ama kastettiğim başka. Babamın aklı başında değil. Artık korkuyor Lok. Gerçekten ve tamamen korkuyor. Annem öldüğünde somurtup durmuştu ama şimdi uykusunda ağlıyor. Öfkesini kontrol altında tutabilmek için her gün şarap ve afyon ruhu içiyor. Eskiden bir tek benim mezardan çıkmama izin verilmezdi. Ama artık Anjais ile Pacheron'un da burada kalmasını istiyor. En az 50 nöbetçi sürekli hazırda bekliyor. Dük bile daha tasasız bir yaşam sürdürüyordur. Babam ve ağabeylerim bütün gece birbirlerine bağırıp çağırdılar.
Bak üzgünüm ama sana bu konuda yardım edebileceğimi sanmıyorum. Hem benden ne isteyeceğini düşünüyorsun.
Nazca konuşmaya hazırlanırcasına ağzı yarı açık olarak ona uzun uzun baktı. Sonra vazgeçer gibi gözüktü ve dudaklarını sıkıca kapatıp kaşlarını çattı.
Kahretsin Nazca, istersen senin için körfezi atlayıp bir köpek balığıyla bile dövüşürüm. Cidden. Ama önce bana onun ne kadar büyük ve aç olduğunu söylemen gerekir. Çaktın mı?
Evet, bak ben sadece... Babam bunu kendi yaparsa daha uygun olur. Yeter ki dediklerimi unutma. Ona kulak ver, onu hoşnut etmeye bak. Daha sonra baş başa konuşup anlaşabiliriz. Tabii daha sonra diye bir şey olursa...
O da ne demek Nazca, beni kaygılandırıyorsun.
Bıçak kemiğe dayandı Lok, vaziyet içler acısı. Gri Kral nihayet babamın damarına basıyor. Tesso'nun 60 adamı vardı. Bunlardan 10 tanesini yanından hiç ayırmazdı. Üstelik babamın gözüne girmişti. Yakın bir gelecekte onunla ilgili büyük planlar kurulmuştu. Ama babam o kadar uzun bir zamandır istediğini elde ediyor ki böyle. Böyle bir durumda ne yapacağını bildiğinden emin değilim. O yüzden de her şeyi rafa kaldırıp bizi buraya saklamak istiyor. Yani bildiğin kuşatma zihniyeti.
Lok iç geçirdi. Babana şimdiye kadar mantıksız davrandığını söyleyemem Nazca. O sadece...
Babam bizi sonsuza kadar bu kalede kapalı tutabileceğini sanıyorsa aklını kaçırmış demektir. Eskiden haftanın yarısını son hatada geçirirdi. Rıhtımları gezer, mağarada dolaşır, canı ne zaman isterse darlığa uğrardı. Gölgeler kafilesinde etrafına para saçardı. Kamor dükü kendini helaya kilitleyip şehri meşrutiyetle yönetebilir. Ama Kamor kapası öyle bir şey yapamaz. Göz önüne çıkmaya mecburdur.
O zaman da Gri Kral tarafından öldürülme riskine girer.
Lok, 2 aydır bu kahrolası tahta küvete tıkılıp kaldım ve şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Kamor'un en karanlık avlusundaki en pis süs havuzunda çıplak yıkansak bile bundan daha tehlikede olmayız.
Nazca kollarını göğüslerinin altında o kadar sıkı kavuşturdu ki deri zırhı gıcırdadı.
Nasıl olmayız ki? Kim bu Gri Kral? Nerede saklanıyor? Adamları kimler? En ufak bir fikrimiz bile yok. Ancak herif gelip adamlarımızı gönlünce rastgele canı istediği biçimde öldürüyor. Orada da bir terslik var. Gri Kral anlayamadığımız kaynaklara sahip.
O sadece akıllı ve şanslı. İkisi de ebediyen sürmez. Güven bana.
Sadece akıllı ve şanslı değil Lok, her ikisinin de bir sınırı olduğunu kabul ediyorum. Peki öyleyse elinin altında ne var, neleri biliyor veya kimleri tanıyor? İhanete uğramadıysak bizden üstün demektir ve henüz ihanete uğramadığımızdan emin sayılırım.
Henüz mü?
Bana aptal numarası yapma Lok. Babam ve ben buraya tıkılıp kalsak bile işler iyi kötü yürümeye devam eder. Ama Anjais ile Pacheron'un şehre inmesine izin vermezse tüm iktidar çöker. Garristalar, Barsaviler'den bazılarının burada kalmasını tedbirli bir davranış olarak düşünebilirler.
Fakat hepimiz birden saklanırsak bizi korkaklıkla suçlarlar. Üstelik sadece arkamızdan konuşmakla kalmazlar. Yeni bir kapaya yaltaklanırlar. Belki de bir grup yeni kapaya, hatta belki gri krala.
Öyleyse doğal olarak ağabeylerin burada hapis tutulmaya göz yummayacaklardır.
O dediğim bizim ihtiyarın ne kadar dellendiğine bağlı Lok. Ama gönüllerince dışarı çıkabilseler bile bu sadece sorunun küçük bir parçasını çözer. Üstünlük karşı tarafta. Emrimizde 3000 adam var. Fakat hayalet hala bizi parmağında oynatıyor.
Neden şüpheleniyorsun? Büyücülükten mi?
Her şeyden şüpheleniyorum. Gri kralın bir adamı tek bir dokunuşla öldürebildiğini söylüyorlar. Bıçakların onu yaralamadığını söylüyorlar. Ben direkt tanrılardan şüpheleniyorum. O yüzden de ağabeylerim aklımı kaçırdığımı düşünüyor.
Duruma baktıklarında tek gördükleri şey sıradan bir savaş. Sabredip dayanırsak o savaştan galip çıkacağımızı sanıyorlar. Akılları sıra yaşlı adamı ve küçük kız kardeşlerini buraya kapatıp düşmanı nereden vuracaklarını öğrenene kadar bekleyecekler. Ama benim gördüğüm şey bu değil. Ben fareyle oynayan bir kedi görüyorum ve kedinin pençelerini henüz çıkarmamış olmasının sebebi farenin yaptığı bir şey değil, anlamıyor musun?
Nazca, biliyorum, bak endişelisin, söyleyeceğin her şeyi dinlemeye hazırım. Beni bir kaya farz et, bana istediğin kadar bağırıp çağırabilirsin. Ama elimden ne gelir ki? Ben altı üstü bir hırsızım. Hatta babanın en küçük hırsızıyım. Eğer benimkinden daha küçük bir çete varsa gidip bir kurt köpek balığının ağzında kağıt oynarım. Ben
senden babamı sakinleştirmeme yardım etmeni istiyorum Lok. Onu 3 aşağı 5 yukarı eski ve normal haline döndürmeliyim ki sözlerimi ciddiye alsın. İşte bu yüzden sana içeri girip onu hoşnut etmek için elinden geleni yapmanı söylüyorum. Onun gönlünü al. Ona kendisinden istenen her şeyi istendiği anda yerine getiren sadık bir garrista göster. Babam yeniden geleceğe yönelik ve akla yatkın planlar hazırlamaya başladığı zaman başa çıkabileceğim bir ruh haline döndüğünü anlayacağım.
Kısa koridorun sonunda kabul salonuna açılanlarla neredeyse tıpatıp aynı olan bir başka çift kanatlı kapı vardı. Ama bu seferki sürgülenmiş ve cilalı kol demirlerine tutturulan karmaşık bir verrar mekanizması ile kilitlenmişti. Kapı kanatlarının ortasındaki kilit kutusunda bir düzine anahtar deliği göze çarpmaktaydı. Nazca boynuna asılı bir zincirden 2 anahtar aldı ve seçtiği delikleri göremesin diye kısa süreliğine Lok ile kapıların arasına girdi. Bir dizi aşamalı tıkırtı ve makine gürültüsü yükseldi. Gizli sürgüler teker teker serbest kaldı ve ışıltılı kol demirleri kayarak açıldı. Sonunda kapı kanatları tam ortadan aralandı. Öteki odadan gelen sesleri boğacak kapalı bir kapı olmayınca çok daha yüksek ve canlı çıkan bir çığlık daha duyuldu.
Vasiyet kulağa geldiğinden bile daha beter, dedi Nazca.
Bilgenin baban için ne yaptığını biliyorum Nazca.
Bilmek ayrı şey, görmek ayrı. Bilge genellikle tek seferde 1 veya 2 kişiyle uğraşır. Babam bugün o piç kurusunu toptan çalıştırıyor.
20. ayrımın sonu. Sayfa 194.